be the best. I want to be the best. Simple as playing. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 45. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uğur Üzümcü ve tam da söz verdiğim gibi sezon sonunda bir sonraki bölümün kaydına giriyorum. Çok uzun sürdü, çok ara verdim. Bunun bazı nedenleri var. Önce onları paylaşayım. Birincisi, böyle aslında in-season tournament zamanı bir podcast'e girmeyi planlıyordum. Hani o turnuvanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama yine de Lakers'ın o turnuvanın ilk şampiyonu olması vesaire bunlardan bahsetmek istiyordum ama o dönemde hastaydım. Daha sonra birkaç hafta geçtiğinde de Lakers, Darwin Hamas'ın terörizmine maruz kaldığı için bütün takımdan keyfim, beklentim, konuşma isteğim her şey yok oldu. Yani gerçekten takımı öyle bir katletti ki bala mala sondaki iyi performanslara falan derken bir şekilde 8. yere Lakers kapağı attı şu anda. Ama bu sezonun asla bu noktalara gelmemesi gerekiyordu. Bundan bir önceki bölümü dinleyenler belki hatırlar. O bölümde de bahsetmiştim aslında. Takımdan beklentim yüksek ve bu konuda batıl inançlı bir insanım. Genelde takım hakkında çok pozitif şeyler konuşulduğunda özellikle podcastlerdedir, ortamlarda işte sosyal medyada, orada burada nedense negatif gideceğini düşünürüm hep ve tam olarak da öyle oldu. Aslında dediğim gibi in-season tournament süreciyle biraz böyle takıma hafif bir yükselme yaşamıştık Lakers taraftarları olarak. Ama daha sonrasında Darwin hem yani çok özel bir performans gösterdi. Şu kadronun Davis, LeBron, Reeves, D'Angelo ve Rui Hachimura gibi oyuncular kariyerlerinin en iyi performanslarından bazılarını gösterirken takımın bu seviyede kalmasını tek başına sağladı. Bunlara biraz değineceğim. Bunlardan konuşacağım. Sonra çok uzatmadan sezonun genel yapısını, takım neden buralara düştü ve bu takımdan bir beklenti olması gerekiyor mu? Birkaç iyi performans gösteren oyuncu vesaire de konuşup daha sonra play-in, play-off beklentileri ve ufak tefek de diğer takımlara değineceğim. Öncelikle neden bu sezon boka sardı? Yani gerçekten tek bir değişkenle boka sardı bu sezon. O da Darwin Ham. Yani herhalde bunu çok fazla kayıt dışı, yani kayda girmediğim için doğal olarak arkadaşlarla vesaire konuştum ama burada da bir kere daha belirtmek istiyorum. Hayatımda hiçbir takımın 30 yaşının üzerinde, o takımda hiçbir geçmişi olmayan, bir yıllık minimuma yakın kontratlı bir oyuncu olduğu için bu kadar katledildiğini, bu kadar içine edildiğini görmemiştim daha önce. Darwin hem bunu tek başına başardı ve tarihte başka bir örneği var mı bilmiyorum. Torian Prince sevdası nedeniyle bu takımın geçen sezonki bütün ritmini, arkasına aldığı rüzgarı tek hamleyle yok etti. Çünkü işte yine bir önceki bölümde artık kaç 6 ay önce falan kaydettiğim bölümde bu takımdan beklentim çok yüksekti. Özellikle normal sezonda. Çünkü takım trade deadline sonrası çok büyük bir yükselişe geçmişti. O çekirdeğin ana parçalarının çoğunu korumuştu Lakers. Ve birbirlerine alışık oyuncular çok kötü sezonu kapattıkları için Denver hezimetinden sonra daha da motive bir şekilde normal sezonu gireceklerini düşünüyordum. Ama çok ilginç şeyler oldu. Hazırlık kampında Jared Vanderbilt'in sakatlanmasıyla Torian Prince'i ilk başa attı. Birkaç maç pozitif katkı görünce de bunu uzattı. Bu arada Rui Hachimura gibi 17 milyon yıllık 3 yıl totalde 51 milyon anlaştığımız oyuncuyu kenara attı önce. Daha sonra takım kötü giderken Reeves, D'Angelo, Prince, LeBron, Davis 5'iyle oynarken takım doğal olarak çünkü ana bir savunmacısı kalmamıştı. Kötü giderken dedi ki ne yapayım? Reeves'i kenara alayım. Çünkü D'Angelo ve Reeves sahada yan yana duramıyorlar. Ve Cam Reddish'i denedi. Cam Reddish'ten bu arada fayda da aldık aslında. Ne kadar hücumda çok batırsa da bir yerden sonra açılmıştı. Sakatlanana kadar da fena performans göstermiyordu. Ama takımda yine tam oturmayan bazı şeyler vardı. D'Angelo biraz kötü gitti falan derken bu sefer D'Angelo ve Reeves'i ayırmasının altta yatan nedenini tamamen unutmuş bir şekilde ya da artık belki de bir altta yatan neden yoktu. Sadece aptal olması vardı. D'Angelo'yu da kenara aldı. Ve dedi ki Torian Prince, Cam Reddish ve Jared Vanderbilt başlatayım. Davis ve LeBron yanında. Yani bu akıl tutulması örneği görülmemiş bir şeydi. Bir iki maç bir pozitif performans gösterdiler ama sonra çok hızlı bir şekilde dağıldı bu takım. Ve yani böyle 9-14'lük falan daha da kötü bir dereceyle götürdü Aralık-Ocak kısmını. Ve yani sezona belki de Jared Vanderbilt'in sakatlanması da etkili oldu burada ama başlaması gereken 5 pek çoklarına göre öyleydi. Bana göre değildi. Ben Jared Vanderbilt'le başlamamız gerektiğini düşünüyordum ama D'Angelo Russell, Reeves, Rui Hachimura, LeBron Davis 5'ini sezonun son 30 maç kala aklına geldi sahaya atmak birlikte. Ve şu son Pelicans galibiyetiyle birlikte bu 5'linin birlikte çıktığı maçlarda 24 maça çıkmışlar ilk 5 olarak. 18-6 Lakers'ın derecesi. Bu da %75'e geliyor. Bu da yaklaşık kaç galibiyet oluyor? 82 maçı vurduğumuzda 4'te 1'i 60. Yani 60 galibiyetlik bir derece oluyor o 24 maçta. Ki burada gerçekten zor galibiyetler de vardı. Hatta LeBron Davis'in oynamadığı maçta bir Boston galibiyeti vesaire de vardı. Hani takım çok iyi götürdü oraları. Ama yani bu Torian Prince oynatacağım sevdasına bütün sezonu yani sikti gerçekten. Bunu söyle yani çok küfreden bir insan değilim. Az çok dinleyenler biliyordur ama işte bu yüzden de yani bu Darvin Ham performansı yüzünden de buraya işte bir podcast kaydedeyim, kudurayım, Darvin Ham'e söveyim podcast'i kaydetmek istememiştim. Ve oluruna bırakmıştım artık. Çünkü 9. 10'unculuk kesinleşmiş gibi gözüküyordu bana uzaktan. Son birkaç haftada çok az takip ettim takımı, hatta son bir ay kadar. Çünkü artık yani bu sezonun kesinlikle hak ettiği bu değildi. Şu an ilk 4'te bitirip oralardan hani hiç play-in stresine girmeden bir sezon geçirmemiz gerekiyordu. Ve tekrar tekrar bunu söyleyeceğim. Bunun tek nedeni Darvin Ham ve Torian Prince sevdası. Zaten İşte artı eksi istatistiği bazıları çok takmıyor, bazıları takıyor ama yani net ratingde takımın en kötü oyuncusu da Torian Prince ve en fazla süre alan oyuncuydu, üçüncü oyuncuydu ilk 50 maçta Torian Prince. Bunun mantıkla bir açıklaması yok yani. O yüzden de Lakers ilk 4'te bitirmesi gerektiğini en kötü ihtimalle düşündüğüm sezonda zar zor 8.liğe attı kendini. Bayağı şanssız yardım etti orada yani. Sacramento Kings'in düşüşü, Golden State'in de kendi içinde saçmalaması vesaireyle. Ve buraya geldik. Buraya gelirken LeBron James'in, Anthony Davis'in, D'Angelo Russell'ın, Austin Reeves'in, hatta Rui Hachimura'nın inanılmaz sezonlar geçirdiğini de hesaba katınca daha da sinir bozucu oluyor. Çünkü yani LeBron desen 39. sezon, yani 39 yaşında 21. sezonunda saçma sapan bir performans gösterdi. Sezonu işte 25 sayı, 7 rebound, 8 asist üstünde bitirdi. %50'nin üstünde şut, %40'ın üstünde üçlük yüzdeleriyle oynadı. Yani akıl almaz bir performans gösteriyor 39 yaşında. Hala bu seviyede oynaması Lakers'a gelirken hiç beklediğimiz bir şey değildi. Herhangi bir Lakers taraftarının böyle bir beklentisi olduğunu düşünmüyordum. Hatta 2-3 sezonluk bir şey olacağı için LeBron birlikteliği çok sıcak da bakmıyordum. Artık 6 sezon oldu. Miami Heat'ten daha uzun süredir Lakers'ta oynuyor. İkinci Cleveland döneminden daha uzun süredir Lakers'ta oynuyor. Ve yani artık Lakers efsanelerinden biri olarak kendini yazdırdı. Ne kadar tam istediğimiz verimi alamamış olsak da bu LeBron döneminden takımı sahiplendiğini en azından gösteriyor bence. Bir yandan Anthony Davis bence açık ara yılın savunmacısı olması gerekiyor ama ne yazık ki olamayacak çünkü etrafındaki çekirdek iyi olmadığı için savunma çekirdeği. Rudy Gobert yanında Jaden McDaniels, Anthony Edwards'larla elit savunmanın lideri gibi gözükürken Anthony Davis vasat savunmacıların lideri ve inanılmaz bir performans gösteriyor. Hem hücumda hem savunmada iki yönlü olarak sezonun en iyi oyuncularından biriydi. 76 maça çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da zaten kariyer rekoru ya da kariyerin en iyi en fazla maç oynadığı sezonlarından biri. O bu kadar maç kaçırmamışken yani gerçekten hiç 8.liği hak etmiyordu bu takım. D'Angelo Russell'la da ilgili çok fazla söylenti oldu. Takaslanması gerektiği, yanına belki ilk tur draft hakkı koyarak takaslamamız gerektiği vesaire. Ama o bu takas dedikodularıyla birlikte Şubat ayından başlayarak artık saçmaladı. Böyle 20 sayı, %40 üstü üçlükler, 6 asist ortalama, çok 2 top kaybının altında falandı belki de. O da çok iyi bir performans gösterdi sezonda. Ve yani ben bu geri dönüş hikayeleri, işte Lakers'ın o Kobe sonrası dönemde Randle'dan sonra en yüksek, yani ilk seçtiği oyuncudu Randle'dan sonra ve ikinci sıradan seçtiği oyuncudu. Onun bu takımda bir performans göstermesi, böyle bir performans göstermesi, playofflarda oynaması vesaire benim hoşuma giden bir hikaye. Ne kadar D'Angelo'nun sevmeyenlerin de haklı olduğu noktalar olsa da, yani büyük maç oynayamıyor muhabbeti biraz Denver serisiyle ona yerleşti diye düşünüyorum. Bu sezonda da, geçen sezonda da ve Memphis Golden State serilerinde de çok kritik maçlarda çok büyük performanslarını gördük. Hatta bu Pelicans maçında da benzeri oldu. Onun da bu takımda devam etmesini umuyorum ama bu yaz ne gösterecek bilemiyorum. Bir yandan Austin Reaves sezona çok kötü girdi. 8. maçta Torian Prince'e verilen kredinin 6'da 1'i verilmeyerek kenara getirildi Darvin Ham tarafından. Daha sonra dişi tırnağıyla kazıyarak tekrar ilk 5'e yerleşti. Sakatlıklar sayesinde de biraz. Ve bu sezon yine de kontratının çok üstünde bir top oynadı. Ne kadar Lakers taraftarlarının beklentilerini kısmen karşılayamasa da, savunması biraz gerilese de, sezonun sonunu iyi kapattı savunma konusunda. O da yani çok güzel bir hikaye. Lakers'ın evladı vesaire vesaire. Rui Hachimura'ya gelirsek, o da ilk 5'e yerleştirdikten sonra özellikle çok üst düzey hücum performansları gösterdi. Savunmada fena değil. Ayakları ne kadar yavaş olsa da bu 5 artık 1,5 sezondur birlikte oynadıkları için birbirlerini tanıyan bir 5'e dönüştü. Ve o da özellikle rebound katkısı verdiğinde, daha çok çembere saldırdığında çok nasıl diyeyim, Lakers'a bir boyut katıyor hücumda ve savunmada. Bu 5 de bu yüzden Lakers'ın en iyi 5'i zaten ve bu 5 sahaya birlikte çıktığında, ilk 5 olarak çıktığında Lakers dediğim gibi 24 maçta 18 galibiyet, 6 yenilgi. Bilin bakalım bunu bir tek kim göremedi? Darvin Hamas. Darvin Hamas'a gelirsek, gerçekten yani özellikle Austin Reaves ve D'Angelo'yu birlikte bench'e atıp Gabe Vincent yokken Torian Prince, Cam Reddish ve Jared Vanderbilt başlattığı anda kovulması gerekiyordu bence. Geçen sezon Westbrook pivot oynattığı zaman da bunu demiştik birkaç arkadaşla. Yani böyle bir, yani LeBron James ve Anthony Davis gibi iki tane veteranı olan, çok fazla geleceği olmayan ve kısa dönem başarı peşinde koşan bir takımın böyle bir koça bu kadar sabretmesini aklım almıyor. Ve bu sezon şansa bala herkes sakatlansa ve Lakers bir şekilde şampiyon olsa bile Darvin Ham'in yazın kovulması gerektiğini düşünüyorum. Bu herifin NBA'de bir koçluk kariyeri olmaması gerektiğini düşünüyorum. Buradan kendini geliştirebilir, üstüne katabilir belki ama yani bu kadar kredi olmasını hak etmiyor kesinlikle. Bir sezonu tek başına yok etti Lakers'ın. LeBron'un bu 21. sezonunu tek başına yok etti. Öyle Darwin'im için daha konuşulacak başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve hadi biraz özet geçeyim yine de. Öncelikle sezon başında bu takım Christian Wood, Davis ve LeBron'u yan yana koyduğunda başarılı olabileceğini gördü biraz. Ama sonra hemen bundan vazgeçti. Neden? Çünkü Torian Prince'e süre vermesi gerekiyordu. Austin Reaves'e D'Angelo Russell'ı ayırayım dedi. Tamam, çok mantıksız bir şey değil bu arada. Ama bu sefer Rui ve Reaves'i kenardan getirip, ki bu ikili geçen sezon LeBron ve Davis'ten sonra takımın en iyi 3 ve 4. oyuncusuydu playofflarda. Hadi Rui Golden State serisinde biraz boş geçmişti. Orada D'Angelo ile kapışırlar ama en azından Denver serisinde öyleydi. Ve Reaves ve Rui'yi kenardan getirip Torian Prince ve Cam Reddish gibi iki tane tek sezonluk kontratlı oyuncuyu ilk 5'e attı. Hadi Cam Reddish'ten de fayda aldık diyelim. Daha sonra bu sefer Jared Vanderbilt'i kadroya eklemeye çalışırken Cam Reddish ya da Torian Prince'i kenara alması gerekirken gitti. D'Angelo kötü şut performans gösteriyor, hadi onu kenara alayım dedi. Yani D'Angelo Russell'ın 17 dakika oynadığı maç var. Rui Hachimura'nın süre almadığı doğru düzgün maçlar var. Sadece sakatlık, süre kısıtlaması vesaire vesaire deniyordu mesela Vanderbilt için. Ama ne hikmetse Torian Prince kenardan sakatlık sonrası döndüğünde 30 dakikasını hep aldı paşa paşa. O yüzden yani tekrar diyorum, hiç tek yıllık kontratları olan oyuncular için böyle bir evlatçılık yapıldığını daha önce görmemiştim. Ve bu adama tanınan krediyi hala anlamıyorum. Neyse, Darwin Ham'i kovsak, Duck Rivers alsak daha mı iyiydi? O da ayrı bir muhabbet. Duck Rivers aldıktan sonra Bucks 16-18 mi 17-19 mu ne gitti? O yüzden hadi alternatifte çok koç yoktu diyelim ama yine de Darwin Ham'in bu sezonu Lakers'la bitirmiş olması bir akıl tutulmasıdır, bir GM hatasıdır. Ve dediğim gibi yani bu playofflarda bir şekilde bir şeyler olsa, yuvarlansak, bir yerlere çıksak, Batı konferans finalini yapsak vesaire, yine de Darwin Ham'in yazın kesinlikle kovulması gerektiğini düşünüyorum. Sezonun özeti de bu bence. Yani dediğim gibi geçen sezondan gelen oturmuş belki şans dersiniz, belki iyi denk gelme, belki işte Darwin Ham'in başarısı, ama bir oturmuş yapı vardı ve başarılı olduğunu gördüğüm bir yapı vardı. Bunu devam ettirmemek, sezonu buralara getirmek, son 20 maçta yine dişleriyle tırnaklarıyla kazıyarak play-in potasının içinde kalmak, bu takımın, bu kadronun hak ettiği bir şey değildi bence. Ve sezonu böyle özetleyebiliriz. Oradan play-in ve play-off'lara geçelim. Lakers'tan beklentimiz nedir şeklinde. Bir kere yani çok büyük bir beklentim yok aslında. Mesela geçen sezon play-off'lara girerken bu takım takastan sonra, işte Westbrook takasından sonra benim gerçekten şampiyonluk beklentim vardı Lakers'tan. Çünkü parçalar çok iyi uyuyordu, çok iyi ritim yakalamışlardı. Birlikte oynadıkları maçlarda rakiplerin içinden geçiyorlardı ve kim olursa olsun fark etmez rakip diye bakıyordum o zaman. Talihsiz LeBron sakatlığı biraz ona sekteye uğrattı. Davis zaten sezon içinde sakattı ama son 20 maçta falan 20-30 maçta tamamında oynamıştı, sakat da olsa. Ve bir şekilde Denver serisine kadar geldik ve orada dağıldı takım. Ama bu sezon benim bu takımdan beklentim aynı düzeyde değil. Ne kadar bu şu anki 5'in derecesi çok etkileyici olsa da bu 5 çok geç tekrar oynamaya başladı. Bence Darwin Ham'e güvenmiyorlar bir koç olarak. Özellikle sezon içinde çok fazla maçtan sonra rakip koçları övmüştü D'Angelo Russell, LeBron James. Bunların pasif agresif Darwin Ham'e sallam olduğunu düşünüyorum. Son birkaç maçta böyle D'Angelo 1-2 Darwin Ham'i de koç olarak övse de ben takımın koçuna güvendiğini düşünmüyorum. Çok fazla işte vücut dili videoları düşüyor, işte tepkileri düşüyor vesaire vesaire. Ve bu kadar dengesiz şey girerken playofflara, dediğim gibi derece çok iyi. Gerçekten sonda çok iyi yükseldiler. Son iki ayı Lakers iyi geçirdi. Ama yine de bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorum. Bir kere zaten yani Batı'yı konuşuyorsak Denver Nuggets eşleşmesini konuşmamız gerekiyor. Çünkü Jokic ve Denver favori durumda Batı'da hala. Ve onlarla iyi eşleşen bir kadro yapımız yok. Özellikle de Christian Wood'un ve Jared Vanderbilt'in sakat olduğunu da hesaba katarsak. Böyle baktığımızda kadro yapısı yetersizse senin ya oyuncularının çıldırması gerekiyor. Geçen sezon işte KCP'nin, Jamal Murray'nin bize yaptığı gibi bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor playoff eşleşmesinde. Ya da koçun sürpriz çözümler üretebilmesi gerekiyor. Ben Darwin Ham'in böyle şeyler yapabileceğini düşünmüyorum. Özellikle de savunma stratejisi hala Lakers'ın rakibe işte köşe üçlüğü vermek, kötü şutörlerine şut imkanı sağlamak gibi şeyler varken, planları varken, özellikle Lakers'ın savunmasına hiç güvenmiyorum. Ama bir yandan da işte Dinwiddie eklemesi, Gabe Vincent'ın gelmesi vesaire derken aslında yine de fena bir kadrosu yok Lakers'ın. Şimdi öncelikle play'ine gelelim. Pelicans eşleşmesi. Şimdi bu sezon içinde ve geçen sezon da öyleydi bu arada. LeBron bu Zion eşleşmesini birebir çok kafaya takıyor. Çok bariz bir şey bu. Bunu in-season tournament eşleşmesinde de görmüştük. LeBron Zion'ı tek başına 2-3 tane charge arka arkaya alarak maçın dışına atmıştı. Dün gece, daha doğrusu bu sabah yine aynısı oldu. Yani charge almadı ama birebir de Zion'ı savundu. Hiç fırsat tanımadı. Davis'e doğru yönlendirdi ve Zion istediklerini hiç bulamadı. Ve Pelicans'ın en önemli hücum silahı ve en önemli stratejisi Zion'a yardım geldiğinde şutörleri bulmak ve Zion'ın kafasını eğip çembere gidebilmesi. Çünkü birebir eşleşebilecek çok fazla oyuncu yok ligde onunla. hem fiziksel olarak hem de uzunluk olarak ve ayak çabukluğu vesaire hepsini hesaba kattığınızda böyle çok eşleşebilecek bir oyuncu yok ligde Zion'la, ama LeBron James onlardan biri. Onun dışında yani Davis zaten bu Pelicans geçmiş olduğu için bu maçlara ekstra motive giriyor her zaman. Ve biz Pelicans'la iyi eşleşiyoruz. Ha, bu demek değildir ki play-in maçını kazanacak Lakers. Ama en azından 8. sıraya geldiği için Lakers playoff'a girmek için kendine iki şans tanımış oldu. Bu maçı kaybetse bile Golden State Kings eşleşmesinin kazananıyla oynayacak 8.lik için. Ama ben Pelicans eşleşmesinde yine de Lakers'ın özellikle son maçta da gördüğümüz gibi kadrosunun ve stratejik olarak eşleşmede avantajlı olduğunu düşünüyorum. Böyle baktığımızda da iki senaryo var zaten Lakers için. Yani üçüncü senaryo tabii ki de playoff dışı kalmak. Ama iki senaryoya baktığımızda playofflarda birincisi Pelicans serisini geçip, yani Pelicans eşleşmesini geçip Denver'la 2-7 eşleşmesine düşmek. Ya da Pelicans'a yenilip alttan geleni yenip OKC ile 1-8 eşleşmesine girmek. Şimdi objektif olarak baktığımızda Lakers'ın 8. olması kesinlikle daha avantajlı. OKC ile de çok iyi eşleşiyoruz çünkü. Chet ne kadar çok etkileyici bir çaylak sezonu geçirse de hala bir çaylak ve şu an Davis'in daha düşük bir versiyonu. Ve Davis, bunu da çok fazla gördük. Sabonis, Jokic, Nurkic, hatta belki kısmen Alperen gibi koca popolu Avrupalı uzunlarla en çok sıkıntı yaşıyor. Chet gibi bir oyuncuyu sahada yiyebilecek bir oyuncu Davis. Çünkü Chet ona fiziksel olarak birazcık daha uzun olması dışında hiçbir avantaj sağlayamıyor. O yüzden de onun dışında LeBron'un da birebir eşleşmesi olmadığı için OKC'de en iyi ikinci oyuncumuzun bariz avantajı olduğu bir seride OKC ile eşleşsek biraz daha, bir de veteranlık da işin içine girecek. OKC'nin ilk ciddi playoff tecrübesi olacak bu. Çoğu oyuncusunun hatta ilk. O yüzden OKC'ye biraz daha avantaj sağlayabileceğimiz objektif olarak ortada. Zaten sezon içinde de 3-1, 4 maçta 3 galibiyet aldı Lakers OKC'ye karşı. Ama rakip seçme şeklinde bu OKC serisini kovalayacaksak bu bence çok büyük bir loser mentalitesi. Yani sen eğer şampiyon olmaksa hedefin, rakibinin kim olduğu önemli değil. Hatta son şampiyonu yenmek bence daha da önemli bir gösterge ve daha önemli bir hedef. O yüzden Lakers'ın yapacağını da çok düşünmüyorum ama bunun muhabbetleri geçtiği için sadece değiniyorum. Bu 7-8 eşleşmesinde Pelicans'a yatıp sonra alttan geleni yenip 8'e düşmeye çalışması saçma sapan bir strateji olur. Dediğim gibi zaten yapacaklarını düşünmüyorum. Bu noktada bir diğer bakış açım da şu. Yani bu Denver Batı Konferans finali rövanşını Lakers'ın şey yapması gerekiyor. Bu eşleşmeyi bence olması gerekiyor yani. İlk turda olacaksa ilk turda olsun. Çünkü bu takımdan dediğim gibi şampiyonluk beklentim yok. Ama olacaksa da Denver'ı geçerek olması gerekiyor. 8. olup OKC'yi elesen, sonra bir şekilde yine Batı Konferans finaline gelip sonra tekrar Denver'dan tokat yesen, gereksiz umutlanma, yine aynı muhabbetler olacak. Bu yara bandını ilk turda çekmek daha iyi olur. Ve eşleşme, Denver eşleşmesine baktığımda da yani Denver'la iyi eşleşebildiğimizi düşünmüyorum. Çünkü bazı küçük trikler yapabiliriz ama yani koçun yetersiz olduğunu düşünüyorum. Kadronun da ideal olmadığını düşünüyorum. Çünkü Jokic'le fiziksel olarak eşleşebilecek bir pivot olsa daha iyi olurdu. O eşleşme olursa daha detaylı belki konuşurum. Zamanımda olursa tabii. Ama Lakers için ideal senaryonun hala Pelicans'ı yenip bu sezon sonundaki pozitif ritmi, pozitif rüzgarı devam ettirip Denver'a işte şey, onu da bugün düşünürken aklıma geldi. Bu Endgame'deki Thor sahnesi gibi LeBron'un girmesi gerekiyor bence playofflara. Thanos'u getirin bana diye yok için peşinden koşması gerektiğini düşünüyorum. Yani kaybedersek de kaybederiz. Ne olacak zaten dediğim gibi. Bu sezon zaten çöpe atılmış bir sezondu. Artı olacak her şey yani işte pozitiftir diye düşünüyorum. Lakers'ı genel olarak böyle özetleyebiliriz bence. Buradan da birkaç diğer eşleşmeden de değinmek istiyorum kapatmadan önce. Birincisi Clippers Mavericks. Yani Los Angeles Clippers James Harden takasıyla ve Westbrook'un kenardan gelen elit 6. adam rolünü tamamen kabullenmesi ve kadronun da buna uygun olmasıyla birlikte çok iyi bir rüzgar yakalamıştı. Ama daha sonra klasik yaşlı veteran takımlar gibi biz 2 aydır çok iyi oynuyoruz hadi artık yatmıyor muyuz şeklinde sezonu kapattılar. Kawhi Leonard'ın durumu belirsiz, oynayacak mı oynamayacak mı biraz şüpheli haberler geliyor tabii, oynar büyük ihtimalle ama yine de o da kısmen sakat sakat giriyor. Bir yandan da Dallas ve Mavericks trade deadline sonrası çok formda giriyor playofflara ve aynı zamanda bu Luka Doncic'in Kawhi Paul George'a karşı artık 3. eşleşmesi olacak. Benim hem tahminim hem temennim Mavericks'in bu seriyi kazanması yönünde. Güzel bir hikaye, güzel bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Seyir zevkinin kesinlikle yüksek olacağını düşünüyorum. Doncic, Kyrie'nin biraz eski LeBron, Kyrie takımları gibi etrafında PJ Washington, Daniel Gafford olsun, işte Tim Hardaway Jr., Derek Lively vesaire, Derek Jones Jr. Güzel bir sinerji yakaladıklarını düşünüyorum. O yüzden bu seride Mavericks'i ön plana yazıyorum. Timberwolves-Suns 3-6 eşleşmesi. Burada da Timberwolves aslında bu sezon o kadar takip edebildiğim bir takım olmadı. Yakından izleyemedim çok fazla maçını. O yüzden çok yorum yapamayacağım. Ama genel olarak Suns'ın bu eşleşmede sezon içinde daha üstün olduğunu biliyorum. Hani istatistiksel olarak. Onun dışında Durant, Booker ve Beal'ı aynı anda savunup üstüne hücum potansiyellerinde Suns'ı geçebilecek kadar olabilecek mi, bu soru işareti. Özellikle Towns da sakatlıktan yeni dönmüşken. Bu da ilginç bir seri olacak kesinlikle. Biraz yine şeye dönüyor bu. Veteran takım versus tecrübesiz takım eşleşmesi ve Suns buradan Durant, Booker ikilisiyle üstün çıkabilir. Edwards için de çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Geçen sezonki playoff performansına bakarsak o da belki sezon içinde ne kadar Suns'a karşı maçlarını kötü geçirmiş olsa da bir üst seviyeye tekrar çıkabilir belki. O da playofflarda oyununu yükselten oyunculardan biri. Bir diğer belli olan eşleşme Bucks-Pacers eşleşmesi. Burada da Pacers'ın normal sezonda çok büyük bir üstünlüğü vardı Bucks'a karşı. Hatta Malik Beasley'nin playofflarda eşleşeceğimizi biliyoruz, o zaman gelsinler tarzı açıklamaları vardı. Burada Bucks'ın aleyhine olan en temel faktör Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı. Belki bu serinin ortasında, belki bu seride bile dönemeyecek olması. Pacers aynı zamanda o eşleşmelerin çoğunda oynamayan Siakam'a sahip. O eşleşmelerde oynayan Hield ve Toppin gibi oyuncular gitti. Hani Toppin gitmedi. Hield gitti, Bruce Brown gitti. Hield'ın olmamasının Pacers'a etkisinin hala büyük olduğunu düşünüyorum. Onun şutörlüğü bu geçiş hücumlarında çok farklı bir boyut katıyordu Pacers'a. Ama yine de Haliburton biraz kendini toparlayabilirse Bucks'a ters gelip zaten korkunç bir şekilde sezonu kapatan Bucks'ı şaşırtabileceklerini düşünüyorum. Son belli olan eşleşme de Cleveland Cavaliers Orlando Magic. Burada da Cleveland Cavaliers işte tam bir o daha önce bahsettiğim kaybeden kafası, loser mentality ile gitti, maçı sattı, Charlotte Hornets maçını ve Magic ile eşleşme için yani sattı ve dördüncü oldular. Ve Orlando Magic'e ben çok güveniyorum. Orlando Magic'in de Cavaliers'ı geçeceğini düşünüyorum ve geçen sezonun Knicks serisinde olan gibi bir eşleşme olacağını ve son noktasında da Donovan Mitchell'ın Cavs'den ayrılmak istemesiyle sonuçlanacak bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Banchero, Wagner, Jonathan Isaac, Jalen Suggs gibi oyuncuları, yani Magic izlemesi çok keyifli. Bu işte NBA'de savunma yok, NBA'de fiziksellik yok muhabbetlerini düşünen insanların kesinlikle Orlando Magic izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Orlando Magic, Jonathan Isaac ve Jalen Suggs ikilisi birlikte sahadayken aynı zamanda Banchero, Wagner de kendi pozisyonlarını birebir adamların önünde kalabildiği için vesaire derken rakibi yok ediyorlar. Bu açıdan da Orlando'yu bir tık avantajlı görüyorum. Doğu'nun belli olmayan eşleşmelerine geldiğimizde de Boston zaten sezonun açık ara en iyi takımıydı. İlk beşleri mükemmelin bir tık altı falan belki. Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum ve Porzingis 5'i gerçekten hem hücumda hem savunmada gördüğümüz en komple 5'lerden biri NBA tarihinde. O açıdan 8'den gelen takımı çok umursayacaklarını düşünmüyorum ama yine de talihsizliktir. Miami Heat ve Sixers'tan birini çekecekler. Miami Heat'e bu Tatum Brown döneminde bir türlü diş geçiremediler yani. Bir kere elediler ama genel olarak Heat'e karşı hep sıkıntı yaşıyorlar. En büyük kabusları gibi. Ne kadar Heat bu sezonda yine normal sezonda yatmış olsa da. Bir yandan Sixers'a da her zaman talihleri tutuyor demeyeceğim. Çünkü bayağı eze eze alıyorlar o serileri genelde. Bir tek son işte bu geçen sene 7. maçta Tatum'un delirdiği seride belki bir şansları olabilirdi. Ama yine de genel olarak Boston Sixers'a karşı da avantajlı bir takım ve Embiid sakat sakat geliyor. O yani Chicago Bulls ya da Atlanta Hawks'ın oradan çıkabileceğini hiç sanmıyorum. Bu iki takımı yenebileceğini. Öyle baktığımızda Boston'ı çok fark etmez ama New York Knicks için merak ediyorum gerçekten. Philadelphia 76ers'la nasıl eşleşecekler? Miami Heat'le nasıl eşleşecekler? Ama New York Knicks'e de küçük bir parantez açmak gerekiyor. Bu sezon Lakers'tan sonra açık ara en çok izlediğim takımdı sanırım. Oraya belki Magic'i de yazabilirim. Ama yani izlemesi aşırı keyifli takımlardan biriydi. Magic gibi bir diğer kafayı yemiş savunma takımıydı. OG geldikten sonra özellikle Hartenstein, OG Anunoby, Josh Hart, DiVincenzo, hatta Achiuwa vesaire gerçekten adam yiyorlardı her maç. Ve talihsizlik, Randall'ın olmayacak olması bir talihsizlik ama yine de Hartenstein, OG, Hart, DiVincenzo ve Brunson 5'iyle bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. Yani bir Doğu Konferans finali ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle de işte Sixers, Embiid, işte Bucks, Giannis durumları vesaire hesaba katınca. Orada Knicks için hangisi iyi eşleşme olur bilmiyorum ama Knicks bu sezonu özellikle Hartenstein sakat, Randall sakat, OG sakatken McBride'ları 48 dakika vesaire oynatarak çok büyük bir karakter koydu normal sezonda. Bu karakteri playofflarda devam ettirip işte Doğu finaline kadar çıkacaklarını düşünüyorum. Boston'a karşı Randall olsaydı acaba bir sürpriz yaparlar mı diye düşünecektim ama Randall yokken Brunson'un tek başına her maç 40-50 atabileceğini düşünmüyorum. DiVincenzo ve Hart'ın da bu son bir aydır gösterdikleri performans playoff'a ne kadar taşıyabileceklerinden emin değilim. Yine de Knicks de çok keyifli bir takımdı bu sezon ve çok güzel bir hikayeydi. Son olarak Dora bir soru sormuş. O da özel olarak ondan soru aldım. Ne demiş? En upsettable first round, yani upset'in en ihtimalinin yüksek olduğu ilk tur eşleşmesi hangisi demiş. Ben sanırım neredeyse hepsine, belli olan eşleşmelerden hepsine upset yazdım zaten. Hepsini alt sıradaki takımın kazanacağını söyledim. Bir Suns Wolves'a galiba şey yapmadım, net bir şey söylememiştim de. Öyle baktığımda en upsettable seri bence Pacers Bucks ya. Yani gerçekten upset olacak bir eşleşme çünkü. Mavericks'in Clippers'ı elemesi ya da Magic'in Cavaliers'ı elemesini o kadar büyük bir upset olarak şey yapmam ya da Suns'ın hatta Wolves'ı elemesi ama Bucks'ın Pacers'ı elenmesi büyük bir hayal kırıklığı olur. Öyle baktığımda da Pacers Bucks diyeceğim. Diğer eşleşmeler belli değil ama hani Lakers OKC falan demeyeceğim yani. O yüzden Pacers Bucks diyorum. Son olarak da geçen podcast'in notlarını da görüyordum da burada. Beklentimin yüksek olduğu takımlarda OKC'den bahsetmişim. Batı'yı birinci bitirdiler. Pacers playoff takımı adayı demişim. 6. sıradan playoff'a girdiler. Orlando Magic play'in demişim. Onlar biraz daha beklentimi aştı. Ve Houston'a çok kabardığımı söylemişim. Onlar da 41-41 bitirmiş de sezonu. Ki Alperen sakattı. İşte Tari Eason doğru düzgün hiç oynayamadı. Sezonun sonuna doğru herkes sakatlandı vesaire. o konuda fena tutturmamışım diye düşünüyorum. Bak, ilginç bir sezon geçirdik. Yani ligde takım kalitesi, oyuncu kalitesi artık öyle bir seviyeye çıktı ki işte bu play-in kısmen mantıklı bir şeye benziyor. Bir yandan da Lakers taraftarı olarak play-in'e çok sinir oldum çünkü iki defa 7, bir kere 8 bitirdik. Playoff takımıydık, şimdi gereksiz play-in maçları oynamamız gerekiyor her seferinde. Batı'da play-in mantıklı, Doğu'da play-in'in mantıksız olduğunu düşünüyorum. Bir gün buna düzenleme getirirlerse işte 8. ile arasında en fazla 3 maç fark falan olması gerekiyor gibi bir kısıtlama getirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bakalım ya. İlginç bir playoff bizi bekliyor. Genel favori vesaire onları konuşmayacağım. Şimdilik belki çok yapacağımızı düşünmüyorum ama belki bir podcast vesaire armalarla, devletlerle bir şeyler planlarız. Öyle bir şey olursa yine Twitter'dan paylaşırım. Beni buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Biliyorum tam zamanında kayda girdim. Ama dediğim gibi hem çok yoğun bir dönemdi hem de bir yandan da Lakers konuşulmayı hak eden bir takım değildi. Çünkü konuşulacak tek konusu vardı zaten. O da ne kadar rezalet bir koçunun olduğu. Yine de playofflar öncesi bir kayda geleyim dedim. Tekrar buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Playoff eşleşmesi belli olduğunda ya da playoff dışı kaldığında da belki bir kayda girerim. Playoff'a girerse kesin kayda girerim. Önümüzdeki bölümlerde, belki bu sene, belki önümüzdeki sene görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Shout out to everybody on our team, man. Everybody played a major role. Austin Reeves is special. Rui special. Man, if we get one training camp under our belt with this group, the sky's the limit. Our guys are ready. Our guys are hungry. And as an organization, these fans are going to get us through a lot of it. Yeah, AR. These fans going to get us through a lot of it with their energy. So we're just ready to compete and ready to return the favor for the organization.
I'm a Lakers fan, Mikey.